Ayrım 16.
Bu açıklamayı duyunca o da başını sağa sola oynatmaz ve gerilerek üst üste gelen adalelerinizin gevşemesine yardımcı olur. Goldoni, bir kadın öfkeliyken 4 küçük öpücük yeter onu yumuşatmaya diyor. 200 yıl öncesi Venedik'in çıtırlı pıtırlı çapkınlıklar içinde doğmuş olan Goldoni, bilmesine bilir bu tür reçeteleri ama dünyamız o zamandan bu yana öylesine değişti ki bir kadın öfkesini yatıştırmak için 4 küçük öpücüğün yetmesi şöyle dursun. Bazen 4 kürk, 2 pırlanta, 1 araba, bazen de 4 sille, 2 yumruk, 1 tekmeyle bile durumu değiştiremediklerinden yakınanlar hangi meyhanede kaç gece sabahladıklarının hesabını karıştırır oldular. Ya 200 yıl içinde öpücüklerin uyuşturuculuğu azaldı ya kadınların öpücüklere karşı bağışıklığı arttı. Nitekim siyasal alışkanlıklarda dahi bir öfke patlaması olduğu zaman durumu yatıştırmak için öpüşle möpüşle yetinilmiyor. Çok daha köklü ve dopingli girişimlere geçiliyor. İtalyanlar bıyıksız öpücüğü hardalsız bifteğe benzetiyorlar. Bizdeki erkeklerin bıyıklarına olan düşkünlüğünü kibarca özetlemek için turizm propagandalarımızda kullanabiliriz bu benzetişi. Mavi denizler ve görkemli kubbeler ülkesinde biftekler daima bol hardallıdır. Shakespeare'in de bir şiirinde onun öpüşleri demiş, dünyasından vazgeçmiş bir papaz sakalının dokunuşu kadar arı ve saftı. Bir genç kız öpücüğünün deneyden hiç geçmemiş tazeliğiyle ürkek usulluğunu anlatmak için koskoca Shakespeare'in bula bula dünyasından vazgeçmiş bir papaz sakalının dokunuşunu bulması, büyük sanatçının bu konuda bir anlatım zorlamasına düştüğünü gösteriyor. Kendisinin yüzüne, yanaklarına, dudaklarına, gencecik bir kızın öpüşleri yerine dünyasından vazgeçmiş bir papazın sakalı deyip dursa, ikisinin birbirine hiç de benzetilemeyeceğini daha iyi anlardı. Maeterlinck, ancak öpüşürken söylenebilen şeyler vardır diyor. Ola ki kişinin yüreğindeki en derin, en temiz şeyler bir öpüşün çağrısını duymadıkça çıkamıyorlar oradan. Maeterlinck günlük bir gazetenin yazarı olsa hapı yutmuştu. Ya yüreğindeki en derin, en temiz şeyleri çıkartacağım diye kendisini öpüş ortağı aramaktan yazıyı çıkartamaz yahut yazıyı çıkartacağım derken ortaklığın tadını çıkartamaz, velhasıl kör düğüm olup ne halt edeceğini bilemezdi. Öpüş deyince nedense hemen cinselliğe kayar akıl. Oysa cinselliğin dışında da ne tumturaklı, ne karmaşık makaslı, ne püsküllü kuyruğuna takılmış öpüş türleri vardır. Örneğin yere sağlam bastığı sanılan birinin tabanının altını öpmek yahut çöktüğü yerden hiç kalkmayacakmışçasına oturduğu yere kurulmuş birinin önce eteğini, sonra elini ve kazara ayağa kalkarsa da daha başka yerlerini öpmek gibi. Talihsizliğin sillesini yiyince yüzü koyun kapaklanıp yeri öpmek gibi. Kim zar atmadan önce zarları öper, kimi ayağını karaya basınca toprağı öper, kimi bir müjde mektubunu, kimi inandığı kutsal bir simgeyi, kimi de yeni kavuştuğu bir özgürlüğün ilk içkisini öper. Ve kahvelerde güle eğlene yüksek sesle hiç öpüş yazıları okumamış olanlar, gurbete düştüklerinde mektuba başlarken büyüklerin ellerini, küçüklerin gözlerini öperler. İçlerinden çok daha fazla özledikleri başka öpüşleri geçirseler de o kadarıyla yetinmek zorunda kalırlar. Ağırbaşlı olmak yüzünden sadece selamlar söyler ve sadece selamlar alırlar. 29.1.1982. Siyaset uğraşında günahkarlık oranı bilinebilir mi? Ta çocukluğumdan bu yana Türkiye'de dinin siyasete alet edilip edilmediği tartışmaları sürüp gider. TV programlarında Müslümanlığı sokak köftecilerinin mangal dumanı gibi buram buram tüttüren bir takım dindar siyasetçilerin yoğunlaşması bu tartışmaları yine yaygınlaştırdı. Dindar siyasetçilerin yaptıkları açıklamalarla ayırımlar gayet basit. İslam'da cennete layık olmak için dünyadayken nasıl yaşanması gerektiğini şöyle bir mayonezledikten sonra bu tür bir yaşama karşı çıkanları cenneti hak etmeye uğraşanların önünü keserek günah işlemekle suçluyorlar. Kendilerine göre şu mantıksal mengeneyi kullanıyorlar. Müslümanım diyorsan böyle bir günah işleyemezsin. Ancak iş bundan sonra çatallaşıyor. İslam'da cennete layık olmak için dünyadayken nasıl yaşanması gerektiği konusunda değnekçilik yapmaya kalkmış bir yığın insan var tarihte. Bunlardan hangisinin şimdi cennette bulunduğu kanıtlanmadıkça, vaktiyle söyledikleriyle yaptıklarının İslam'a uygun olup olmadığı kanıtlanamaz. Örneğin, Hazreti Muhammed'in manevi vekilliği sayılan hilafet, ona layık olanlarca mı temsil edildi hep? Muaviye, Hazreti Muhammed'in güvendiği biriydi. Kur'an-ı Kerim'in kaleme alınmasına da yardımcı olmuştu. İktidar hırsıyla Hazreti Peygamber'in damadı Hazreti Ali'ye etmediğini komadı. Sıffın Savaşı'nda Kur'an'ın sayfalarını mızrakların ucuna takarak Ali'nin üstüne yürüyen Muaviye değil miydi? 7 yıl halifelik, yani İslam'ın manevi liderliğini yaptığı halde şimdi kendisi cennette midir, değil midir? 1. Selim, Mısır'da oturan son Abbas halifesi 3. Mütevekkil'den onun gönlünün rızasıyla mı alıp da geldi halifeliği İstanbul'a? 3. Mehmet İslam'ın halifesi değil miydi? Ama 19 kardeşiyle oğlu Şehzade Mahmut'u öldürmekten geri kalmadı. Tuttuğu oruçlar, kıldığı namazlar, işlediği cinayetlerin kefaretini ödemeye yetti mi? Şimdi cennette midir kendisi? Nerede siyaset varsa orada sevaptan çok günah vardır. Dini siyasete alet edip etmemek, yani insanlardaki ölüm korkusuyla cennete gitme tesellisini onlara egemen olmak için kendilerine karşı kullanıp kullanmamak. Öldükten sonra cennete gitme çabalarınıza benim gibi katkıda bulunanları başınıza getiriniz. Bu çabaları engellemek isteyenleri kafir sayınız. Bir Müslüman önce İslam'a inanmışları benimser, kafirleri değil vesaire. İnsanlarda ölüm bilinciyle ölüm korkusu bulunmasa bu tür siyasal söylemlerin bir anlamı olur muydu? Yani efendim, siyasette başa geçme tezgahı cennete layık olup olmama terazisini elinde tutuyormuş gibi görünme aktörlüğü üstüne kurulur muydu? Siyasette başa geçmek için böyle bir tezgahı kullanmak ancak bir tek koşulla geçerli olabilir. O da gelmiş geçmiş Hazreti Peygamber vekillerinden, yani halifelerden hangilerinin cennete, hangilerinin cehenneme gitmiş olduğunu kanıtlayarak. Bir de gerçek demokrasilerde inanç özgürlüğünün düşünce özgürlüğüyle tokuşmaması sorunu var. Bu konuyu rahmetli Turgut Bey'le konuşurken, inanç sahibi olanlar çoğunlukta, düşünce sahibi olanlar azınlıkta demişti. İşte, siyaset dalaşında oruç, namaz ve iftar gösterilerinin orta oyununa dönme nedeni. Düşünce özgürlüğü olmadan salt inanç özgürlüğüyle kazançlardaki haram sorunu saptanabilir mi? Saptanabilir mi hangi saf derunların ne kadar kazık yiyip yemediği? İnanç, öldükten sonra cennete layık olma yöntemlerinden birini benimsemekse, düşünce özgürlüğü de alçak olmadan, ahmak olmadan yaşayabilmenin haritasıdır. 14.2.1997. Globalleşme nedir? Emperyalizm nedir? Despotizm nedir? Dünyadaki değişimleri en algılayamayan ülkeler nüfuslarının %80'i, hatta %90'ı mesleksiz olan ülkeler. Bu ülkelerin başlıca ortak özellikleri de şunlar. 1. Adam başına düşen ortalama okumuşluk süresinin 3 yılı geçemeyişi. 2. Dünyada olup bitenlerle kitaba, dergiye ve gazeteye karşı buz gibi iyice yaygın bir ilgisizlik. 3. Çağa karşı duyulan eziklik duygularının cengaverlik babalanmaları arkasında rahatlatılması. Örneğin, bir maçı izlemek için tribünlerde otururken dahi, biz buraya ölmeye geldik diye bağırmak gibi. Dünyadaki değişimlerin en can alıcı noktası, kapitalist üretim biçimlerindeki teknolojik aşamalar ve eskilerdeki kol gücünü sömürmesi dönemlerinin aşılmaya başlanmış olması. Başka bir anlatımla, işçi sınıfının yerini makinelerin almaya başlaması. Tıpkı Marx'ın öngördüğü gibi, yani sermaye sınıfı işçi sınıfı ayrımlarının aşınma evresine girmesi. Dünyadaki değişim kendi halkını ezip sefil eden, orta çağ kalıntısı ilkel devlet modellerini de daha küçülmeye ve daha liberalleşmeye zorluyor. Neden zorluyor bunu? Çünkü vaktiyle ilkel devlet örgütleri kendi halklarını ezip soyma karşılığında gelişmiş sermaye dünyasından silah alırlardı. Şimdi ise gelişmiş sermaye dünyası silah satışlarından sağladığı kârı güdük buluyor. İlkel devletlerin ezdiği halk yığınları biraz daha zenginleşselerdi, bol bol cep telefonu, bilgisayar, araba, kompakt disk almaya başlasalar, globalleşme hem daha hızlanacak, hem pazarlar daha yaygınlaşacak, hem büyüyen üretim daha çabuk dönüşecek ortak ve evrensel bir refaha. Geri ülke despotlarıyla oligarşik çeteleri böyle bir değişimden korkuyorlar. ezdikleri halk yığınları pençelerinin arasından kayacak ve iktidarları bitecek diye korkuyorlar. Onun içinde dünyadaki sınıfsızlaşmaya dönük büyük değişimi emperyalizmin yeni bir oyunuymuş gibi göstermeye kalkıyorlar. Önce emperyalizmin ne olup olmadığını incelemek gerekir. Emperyalizme karşı çıkmanın bayraktarlığını Marx'tan çok Lenin yapmıştır. Neden Lenin yapmıştır? Çünkü Marx'a göre kapitalist üretim biçimi kendi dinamini yitirip işçi sınıfının sömürüsüne dayalı kısır bir döngü alışkanlığına düşmedikçe sosyalist evreye geçme olanağı yoktu. Rusya'da ise kapitalizm batıdaki kadar gelişmemişti. Lenin böyle bir gelişmeyi beklemenin anlamsız olduğunu iddia ediyordu. Kendisini Marksizmi çarpıtmakla suçlayan büyük Marksolog Plekhanov'a karşı iddia ediyordu bunu. Lenin'e göre Batı emperyalizmi Rusya'daki kapitalizmin gelişmesine izin vermeyecekti. Hem Rus piyasasının elden çıkmaması için izin vermeyecekti, hem kendine yeni rakipler doğmaması için izin vermeyecekti. Soğuk Savaş döneminde ABD İslam ülkelerinin bir bölümünü Allahsız komünizme karşı koşullandırdı. Sovyetler de yine İslam ülkelerinin bir bölümünü Batı emperyalizmine yani gavurlara karşı bloklaştırdı. Ve emperyalizm suçlaması ekonomik içeriğinden koparılıp Hristiyanlıkla eş anlamda kullanılmaya başlandı. Kendi halkını ezme pahasına en büyük silah alıcılarından biri olan Saddam, Irak halkının daha gelişmesini hedefleyen yeni dünya düzenini emperyalizmle suçlamaya yöneldi. Oysa Lenin'in kullandığı anlamda bir emperyalizm Saddam'la işbirliği yapmayı yeğlerdi. Marksizmin devlet kavramına karşı sınıfsız bir evrenselliği içerdiğini tam anlayamamış olan bazı sosyalistler dahi globalleşmeye karşı duran Saddam despotizminden yana çıktılar. Ne yapacaksınız? Kafalardaki kalıplaşmalar kolay kırılamıyor. Ve dünyadaki değişim de o kadar hızlandı ki. 6.9.1996. Ahlak, siyaset ve Deng Xiaoping. Eski yıllarda gazeteye gidip gelirken Kadıköy vapuruna bindiğim zaman karşılaştığım dostlardan çoğu lafı ülke sorunlarından açardı. Bazıları da en sağlıklı çözüm formülü olarak şunu önerirlerdi. Önce ahlakı düzeltmek gerek. Bugün de kim bilir kaç milyon insan vardır aynı kanıda olan. Ahlak ise tanımlaması sanıldığı kadar kolay olmayan metafizik bir kavram. Arabasıyla bir adama çarptıktan sonra evine kaçıp saklanan bir şoförü, karısı ihbar ettiği zaman mı ahlaklı sayılır, esmediği zaman mı? Gelelim daha pratik örneklere. Türklerde hiç mi hiç berraklaşmamış bir konudur iş ahlakı. Peki, öyleyse iş ahlakı nedir? Kendi uğraş alanında ürettiğin emeğin mekana ve zamana dayanma özeni taşımasıdır. Diyelim mimarsınız. Üstünde çalıştığınız bir tasarım dünyanın herhangi bir bölgesinde de aynı kalite notunu alır mı? Aradan 100 yıl geçse dahi gösterilmiş özen açısından aynı kalite notunu muhafaza edebilir mi? Aynı tanımlama marangozluk için de geçerlidir. Baraj mühendisliği içinde, kimya yahut biyoloji alanındaki araştırmalar içinde. Köylü ağırlıklı toplumlar iş ahlakı konusunda böyle bir bilince kolay erişemiyorlar. Ülke sorunlarının çözümü için önce ahlakı düzeltmek gerekiyorsa. Ahlaklı olmak daha çok prim getirmeye başladığı an herkes ahlaklı olur. Ya ahlaksızlık daha çok prim getiriyorsa? Türk yönetimleri neden kaotik bir tutarsızlık sergiliyor boyuna? Çünkü kaotik bir tutarsızlık daha çok prim sağlıyor siyasetçilere. Nitekim Devlet Bakanı Abdullah Gül, ABD'deki temaslarında RP'nin ne ölçüde Batı'yı reddetme eğilimi taşıdığını soranlara, gazetelerin yazdığına göre şöyle demiş. Siz bizim içerideki söylemlerimize değil, uygulamalarımıza bakınız. Söylemlerle eylemlerin birbirinden ayrı olması siyasal bir özelliktir Türkiye'de. Bu açıklama aynı zamanda Türk siyasetinde ikiyüzlülüğün daha çok prim yapmakta olduğunu kanıtlamadı. İkiyüzlülük daha çok prim getirdiği sürece ülke yönetimi kaotik bir tutarsızlıktan kurtulabilir mi? Şimdi bir de 1 milyar 300 milyon nüfusu Çin'e bakalım. Bizim Türk siyasetçileri böyle bir ülkeyi vazgeçtik modern bir dev durumuna getirmeyi, devlet organizmasındaki çarkların işleyişini tümden dejenere etmeden yönetebilirler miydi? Örneğin Çin'in İran politikası konusunda dışişleri ile savunma sözcüleri başka, iktidar partisi sözcüsü bambaşka şeyler mi söylerdi? 5 gün önce 92 yaşında ölen ufacık boylu Deng Xiaoping'in siyasal tomografisine bakınız. Marx'ın tek değişmeyen şey değişimdir saptamasını en iyi algılayıp Çin gibi bir ülkede uygulamaya sokmuş aşamalı bir liderdi. 20. yüzyıl Marksistleri işçi sınıfına ait kol gücünün en temel enerji kaynağı olmaktan çıkması için teknolojinin kapılarının açılmasında öyle katkılar yaptılar ki saydam ve durmadan büyüyen bir sermaye üretimi pazarlarını alabildiğine genişletip süzmeleştirmek için halk yığınlarının refahı için işlemeye yöneldi. Lenin ulusçuluk dogmalarını aşmıştı. Gorbaçov ile Deng de eski devlet kavramının değişmekte, dünyanın bütünleşmekte olduğunu gördüler. Marx'ın öngördüğü gibi insanlık artık olumsuz zıtlaşmadan olumlu zıtlaşmaya geçiyordu. Ya bizim yöneticiler göre göre neyi gördüler? İç siyaset ikiyüzlülüğün iyi prim yaptığını sadece. 23.2.1997. Sanki gizli bir alaycıdır Tanrı. Tanrı'nın yahut onun yansımasından başka bir şey olmayan doğanın kendine özgü burgulu bir mizahı var. Filin en büyük düşmanının hortumuna girince beynine kadar gidip onu çıldırtan bir karınca olması gibi. Her bilinmezi çözmeye meraklı insanın her gece belirli aralıklarla görmek ve çoğunu da uyanmadan önce unutmak zorunda olduğu rüyalarının bir ömürlük albümünü asla yapamaması gibi. Böyle bir albüm yapılabilse de o görülmüş rüyaların ne anlama geldiğini keşfedilebilmiş olsa kendimizce tanıdığımızı sandığımız kişilerin bizzat kendimiz de dahil gerçek kimliklerini öğrenince kim bilir ne kadar afallardık. Doğanın karakteristiğinde sade kendi görkemli düzeninden sık sık canı yananları anlamazlıktan gelme değil. Ayrıca bistürü ucu keskinliğinde bir alaycılık da var evet. Baki'nin ünlü Kanuni Mersiyesi hala dilden dile dolaşan enfes bir diziyle sonuçlanır. Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş. Baki insanlar öldükten sonra da seslerinin bantlarda, videolarda, plaklarda şarkı söyleyip konuşmayı sürdürebileceğini elbet bilmiyordu. Peki o dize 400 yıl sonra nasıl somut örneklere dönüştü? Burada tuhaf bir espri yok mu? Sizin mecazi olarak yaptığınız yakıştırmayla değerlendirme Tanrı'da yahut doğada zaten mevcuttur der gibi. Alayların da üstündeki üç tuğlu alay ise yoksul ülkelerin aynı zamanda bir zenginler cenneti olması. 800 milyonluk kara bir sefaletin Hindistan'ındaki pırlantalarla zümrüt ve yakutlara boğulmuş racalara toplumsal bir güvence dengesi içinde yaşayan Danimarka'da rastlayabilir misiniz? Çöl yoksulu bedevilerin masallara konu olmuş sultanları sadece açlık ve çaresizlik bahçelerinde açan güllerdir. Ne Amerika, ne Avrupa, ne Japonya milyarderlerinin kokusu onlarınki kadar çevrelerinde duyulmaz. Örneğin bir yığın toprağı olan altın babası Urfalı bir köy ağası ile Paris'teki cıbır bir ilkokul öğretmenini ele alınız. Ne Paris'teki öğretmen sadece Urfa köylerinde yaşamak koşuluyla öyle bir servetin sahibi olmak ister, ne de Urfalı ağa öğretmen maaşına razı olmak koşuluyla Paris'te yaşamayı ister. Bu dahi dikenli bir nüktedir sanki. Türkiye'deki düzenle yönetimler üstüne söylenmedik söz mü kaldı? Kimi de hala daha ahlak düzelse her şey düzelir diyor. Ahlakın tanımlamasını yapmak kolay değildir. Artan talep karşısında kiraların yükseltilmesi ekonomik bir kuralla mı ilgilidir yoksa ahlakla mı? Talep arttığı halde kiralar artmasa kiracı yığınları her ev bulmakta ön almak için birbirlerine para vermeye hatta birbirlerinin kafasını gözünü yarmaya kalkmazlar mı? Ekonomi kendi tutarlılığıyla kendi dengeler içinde değilse orada önce ahlakı düzeltme gibi anlamsız bir jandarmalıkla hangi sorunu çözümleyebilirsiniz? Ahlak da döviz gibidir, prim getiriyorsa benimsenir. Ve bu dahi doğanın bir şakası gibi. Bir metrekareye 52 kişinin sığamayacağı kuralını, ki bu bir tanrı buyruğu da sayılabilir, bilmeyen bir kişi, Kabe'de şeytan taşlamaya gidecek kadar inançlı da olsa, itiş kakış, birbirini çiğneyerek öldürüp ölmekten kurtulamaz. Çünkü ahlakı düzeltmekle dahi bir metrekareye 52 kişiyi sığdıramazsınız. Hiç değilse şu rüyaların şifresi çözülebilseydi. Kişiliklerimizin kimyası ortaya çıkacağı için evrenin gizli alaylarına karşı kendimize sakınma olanaklarımız daha da güçlü olurdu. 26.3.1997. Etika ve estetika üstüne. Bizdeki baş başa dertleşmelerde insanların kaypaklığı, kalleşliği, güvenilmezliği ve ikiyüzlülüğü hakkındaki yakınmalar bir hayli yoğundur. Yüzyıllardan beri kuşaklar boyu süre gelmiş bu tür yakınmaların nedenlerini de cımbız cımbız ayıklamaya kalkmak ne o kadar kolay ne o kadar basit. Bir toplumda üretim çok düşükse, gelişmiş ve örgütlenmiş meslek grupları yoksa, gelir dağılımı iyice bozuk, ekonomik kaynaklar da aşırı ölçüde siyasetçilerle bürokratların denetiminde ise, orada bireyler ne kendi kimliklerini geliştirebilirler, ne de kimliklerinin sağlıklı bir tutarlılık içinde biçimlenmesine olanak bulabilirler. Bir tarihte sevgili Sakıp Sabancı, hayattaki başarının parasal kazançla orantılı olduğunu söylemişti. Ben ise daha başka türlü tanımlamıştım başarıyı. Benim için başarı yalana gerek duyulmayan bir düzeye gelmekti. Örneğin Einstein yahut Nobelli romancı Henrik Böll yahut ressam Bernard Buffett neden gerek duysunlardı ki yalan söylemeye? Kaypaklık, ikiyüzlülük, güvenilmezlik, gelişmemiş baskılı toplum insanlarında öncelikle bir savunma refleksi. İkincisi de yaşam pratiğinde prim sağlayan bir kurnazlık becerisiymiş gibi neredeyse genel bir tavır olarak benimsenmiş bireylerdi. Okulu kıran öğrenci öğretmene annem çok hastaydı diye bastıracaktır kıtırı. Bakkalın çırağı yumurtaların çok taze olduğunu söyleyecektir müşteriye. Ve siyasetçi uğradığı ilçelere söz verecektir. Yakında kent olacaksınız. Yuttur kaydır, yüzüne gül altını oy, nasıl olsa tutulmayacak bir yığın vaat sırala. Şayet bütün bu tutarsızlıkların merdivenleriyle hem daha kolay yükseliyor hem daha kolay topluyorsan dilediğin meyveleri, neden kendi kimliğinin hayatla olan dansında art niyetlerin iç hesaplarının figürlerini döktüresin ki pist üstünde? Hele ölçülür biçilir türden somut bir üretimin somut bir uğraş alanında yoksa. Kaypaklık, kalleşlik, güvenilmezlik, ikiyüzlülük hangi tür toplumlarda artı, hangi tür toplumlarda eksi getirir kişiye? Bir üstündekine yaranmadan kolay kolay ayakta kalınamayan feodal kumaşlı toplumlarda artı getirir. Üretim ve teknoloji kullanımında uluslararası performansa dayalı toplumlarda eksi getirir. Bizim Türkler ikide bir de önce ahlakı düzeltmek gerek diye söylenip dururlar. Ahlakın tanımlamasını yapmak ise o kadar kolay değildir. Kiracıya göre kirayı arttırmak isteyen ev sahibi ahlaksızdır. Ev sahibine göre de kirayı arttırmamakta direnen kiracı. Genellikle bireyler üçüncü kişilerin ahlak yapısını değerlendirirken egoist bir ölçü kullanırlar. Kendi çıkarlarına uygun hareket edenleri ahlaklı, etmeyenleri ahlaksız bulabilirler. Oysa ahlak öncelikle saydamlığı göze alabilme gücüyle başlar. Ve özellikle de İslam ülkelerinde böyle bir gücü yapıtlarıyla kanıtlayabilmiş yazı ve siyaset adamı çok azdır. Ayrıca felsefenin bir dalı olan ahlak yani etika, yeni felsefenin bir dalı olan güzellik yani estetika ile de çok bağlantılıdır. Oturdukları mekanlarla yerleşim birimlerinin estetikasını yaratamamış olanlar, kendi iç güzelliklerini de yaratamadıklarından saydam olamazlar. Kentlerin estetiği, bireylerin iç güzelliğinden kaynaklanan ortak bir projeksiyon birikimidir. Bir kent çirkinleşiyorsa, orada yaşayanların iç güzellikleri de gitgide daha çok kısırlaşıyor sayılabilir. Türkiye'nin güncel sorunlarını tartışmaktan yazık ki bu tür konulara pek sıra gelmiyor. 21. yüzyıl Türkiye'yi çok zorlayacağı benzer. Başkan Clinton, Kuzey İrlanda'dan Bosna Hersek'e, Kudüs'ten Şam'a kadar Avrupa ile Orta Doğu'nun çatışmalı ve gergin bölgelerinde çok hızlı bir barış ortamı yaratmakta. Üniversiteyi bitirdiği yıllarda haklı olarak Vietnam savaşlarına katılmayı reddetmiş ve kendi tutarlılığı içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olmuş genç bir adam, yıllar boyu bir türlü bitmeyen ölüm dövüşlerini sanki büyülü sopasıyla bir anda barışçı anlaşmalara dönüştürüyor. Ne Londra-İra yumruklaşmasının kanlı, sinsi ve tuzaklı ilkelliği kalıyor ortalıkta, ne İsrail-Filistin cehenneminin binlerce cana mal olmuş cehennemi, ne de Bosna-Hersek'in Germen-Silav rekabeti arasında boşnakları iğneli fıçıda sağlayan felaketi. Türk kamuoyu bütün bunları değerlendirme olanağından çok uzak. Neden uzak? Bağımsızlık etiketi arkasında dış dünyaya kapalı gariban bir iç sömürge yahut garsonyer olarak kullanılmış olduğundan ötürü uzak. Türkiye'nin hiçbir kurumu evrensel bir kritere sahip değil. ne ekonomisi, ne hukuku, ne parası, ne savunma rantabilitesi, ne öğrenim düzeni, ne partileri. Dışa kapalı ülkeler dışarıdan çok rahat kontrol edilen ülkelerdir, tıpkı Irak gibi. Çünkü teknolojileri olmadığından kendilerine teknoloji yardımı sağlayan merkezler onların gizli egemenleridir.